Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde dış basında yer alan başlıkları ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu. Günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, şimdi bizim gündemimizde İsrail'de, Gazze'de yaşananlar var. Bir ateşkes umudu, çalışması var. Hürriyet gazetesi dünyanın gözü Doha'da diyor. Orada, Katar'da sürüyor görüşmeler. Dünya basınında bu gelişmeler nasıl görülüyor?
Evet, şöyle söyleyelim. Aslında buraya gelene kadar benim de yakın tarihli olarak vereceğim haber... Hem bizde de, ulusal basına da konu olan, Reuters'da da dün itibariyle ve gece yarısı itibariyle aslında haber olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin aslında ateşkes konusuna uzak olunmadığı ile ilgili açıklaması oldu. Çünkü Katar'daki bu görüşmelerde dediğiniz gibi böyle bir sonuç bekleniyordu. İşte o haber de aslında yaklaşık birkaç saat önce geldi ve İsrail'den de açıklama yapıldı. Aynı zamanda Hamas cephesinden de açıklama geldi. İsrail'de Başbakanlık Ofisi AFP'ye, Fransız Ajansı'na açıklama yaptı. Resmi açıklama da gönderdiler aslında pek çok uluslararası kuruma ve çarşamba günü erken saatler itibariyle 150 Filistinli mahkumun serbest bırakılması ve ateşkes uygulanması karşılığında da Gazze'de Hamas tarafından tutulan 50 rehininin serbest bırakılacağı ile ilgili bir anlaşma olduğu söyleniyor. Detayları yavaş yavaş aslında basına yansıyor, onu söyleyebiliriz. Öncelikle deniyor ki 50 kadın ve çocuğun 4 gün içinde serbest bırakılacağı Hamas tarafından. Bu süre zarfında da çalışmalara ara verileceği söyleniyor. Ve deniyor ki belki de en önemli detay bu aslında. Serbest bırakılan her 10 rehine için, yani Hamas'ın serbest bıraktığı her 10 rehine için ateşkesin bir gün daha uzatılacağı söyleniyor. Dolayısıyla ne kadar sürecek göreceğiz. Çünkü hani bunu çok iyimser bir şekilde bunun ne kadar ateşkesin uzun süre süreceğini söylemek zor. Çünkü bu ateşkesin olduğu saatlerde hem de Batı Şeria'da bulunan Tul Kerem kentinin Nur Şems mülteci kampını vurdu İsrail. Yani bir taraftan evet ateşkes görüşmeleri sürdü, devam etti, ateşkes değil de daha doğrusu ne diyelim, rehinelerin ve esirlerin işte değişimi o noktada bu söylenirken işte bugün sabah saatlerinde Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın bildirimine göre buradaki bir mülteci kampını vurdu ve kaç kişinin öldüğü ile ilgili yine bilgi yok. Hatırlayalım, bundan birkaç gün önce pazartesi günüydü. Yanlış hatırlamıyorsam, Birleşmiş Milletler'in bir eğitim kurumunu vurdu İsrail bu kez de Gazze'de. Ve orada 170'ten fazla insanın hayatını kaybettiğiyle ilgili bilgiler var. Bakın sadece bir saldırıdan bahsediliyor. Evet. Bunlar yani çok büyük kayıplar. Evet. Bir taraftan da şimdi siz bu noktada ateşkes konusundaki samimiyete ne kadar inanabilirsiniz? Daha doğrusu bu ne kadar az kırılgandır, öyle söyleyelim. Yani dolayısıyla çok kırılgan bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Tabii liderlerin açıklaması oldu hemen. Biden'ın açıklaması uluslararası basına yansıdı. Ve şöyle bir iyi niyetle, temenniyle aslında Biden'ın haberi konu oldu. Bu ateşkesin, dedi Biden, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaları da durdurmasını bekliyoruz, dedi. Buradan hemen ona da değinelim. Çünkü bir taraftan evet İsrail ve Hamas arasında yaşananlar var. İsrail'in Gazze saldırıları var. Bir taraftan da Hizbullah'ın, yani İsrail'in kuzey komşusu Lübnan sınırında İsrail'e dönük saldırıları olduğu ile ilgili İsrail basını haber yapıyor. Dolayısıyla bu noktada İsrail'de tabii yani İsrail vuruyor, Hizbullah cevap veriyor, tersi oluyor yer yer. Dolayısıyla tam bir duraklamanın olması ile ilgili bir temennisini dile getirdi Joe Biden. Putin'den benzer bir açıklama geldi. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın bir açıklaması düştü. Onlar da sevinçle karşıladıklarını söylediler bu haberi. Bu Amerika basınında hemen hızlıca şöyle bir taradığınızda ne görüyorsunuz dediğinizde 3 Amerikalının bu ilk 50 bırakılacak 50 rehine arasında yer aldığı söyleniyor. Bununla ilgili detay var.
Amerikalılar var.
Evet, 50 bırakılacak rehine arasında 3 Amerikalı'nın olduğu söyleniyor. Başka uluslara, başka milletlere dönük bir bilgi yok ama Amerika basınıyla ilgili böyle bir şey söyleyebiliriz. Bir başka ziyaret olacak. Bu yine aynı saatlerde konu oldu. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken önümüzdeki hafta tekrar Gazze'ye, daha doğrusu bölgeye geliyor. İsrailli ve Filistinli yetkililerle görüşeceği söyleniyor Blinken'ın. Bu da yine önemli bir haber. Ben az önce de söylemiştim bu çok kırılgan olma ihtimalinden. Hamas Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması son rakamın 6.000'lere yaklaştığı hayatını kaybeden çocukların Gazze'de. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yine bunun kabul edilemezliği ile ilgili açıklamasını biz gördük. Tabii açıklamadan öteye geçmesi gereken, eyleme dönüşmesi gereken, yaptırımlara dönüşmesi gereken belki süreç açıklamalar özelinde henüz sadece ilerliyor ne yazık ki. Endonezya hastanesini vurmuştu. Az önce de bahsetmiştim. İsrail pazartesi günü Endonezya'nın hizmetini sağladığı hastaneyi vurdu ve hatta bir Dünya Sağlık Örgütü de kınadı bu saldırıyı. Sağlık çalışanlarının böyle durumlarla maruz kalmamaları gerektiğini söyledi. Bunlar var tabii bir taraftan. Bir taraftan da hala o gün konuşuluyor aslında. 7 Ekim'de ne oldu?
Evet.
Bu da konuşuluyor. Haaretz'in bir haberi oldu. Bizde de ulusal basına da yansıdı bildiğim kadarıyla.
Dün paylaştık dinleyicilerimiz.
Evet yani bu oradaki aslında bizde ulusal basına yansımayan ilginç detaylar da var. Ona da ben değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle deniyor ki evet orada bir İsrail hücum helikopteri vardı. Ve o savaş helikopteri daha doğrusu sivilleri orada Hamas'a dönük bir ateş açıldığını düşünerek ateş açtı. Ama aslında orada sivilleri vurdu deniyor. Buraya kadar pek çok şey evet dediğiniz gibi paylaşıldı. Ama ilginç konular var. Hatırlayalım biz 7 Ekim olduktan birkaç hafta sonra burada şu dipnotu vermiştik. Demiştik ki bu hemen sınırda olan o müzik festivalinin kısa süre önce tarihinin değiştirildiğini, daha doğrusu yerinin değiştirildiğini söylemiştik hatırlarsanız. Başka bir bölgedeyken o bölgeye alındığını söylemiştik. Şimdi o haberin detayında başka bir bilgi var. O deniyor ki normalde aslında yeri değiştirilmiş olan bu festival sadece Perşembe ve Cuma günleri olacaktı ve bitecekti Cuma günü. Deniyor ki son dakikada yapılan bir düzenleme ile Cumartesi'ne de uzatıldı. Bu festival
çok
deniyor.
İlginç.
Gerçekten yani dolayısıyla hani haberin detayları evet ana fikir itibariyle de çok önemli. İsrail'in burada yüklenmesi gereken bir sorumluluk olduğu ile ilgili durum da önemli. Ama bir taraftan da bu konu 7 Ekim'de ne oldu, o festival neden oraya alındı, alınan festivalin süresi neden 7 Ekim'i kapsayacak şekilde uzatıldı. Bunlar çokça konuşulacak konular. Bir taraftan yine İsrailli yetkililerin açıklamaları çokça konuşuluyor. İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel'in bir açıklaması oldu. Daha doğrusu açıklama değil. Jerusalem Post gazetesine pazar günü bir makale yazdı İsrail İstihbarat Bakanı. Ve dedi ki gönüllü olarak yerlerinin değiştirilmesi önerisi bulundu Filistinlilerin. Ama önerisi şu: Filistinliler Gazze'den uzaklaştırılmalı. Peki nereye götürülmeli derseniz başka ülkelere. Diyor, böyle bir çözüm öneriyor Gila Gamliel. Hatta şöyle bir yani şu noktaya kadar gidiyor. Diyor ki ülkeler pek çok ülke Birleşmiş Milletler'in işte belli fonlarına Filistin'e yardım yapan fonlarını para gönderiyor. Hiç böyle yapmasınlar diyor bu makalede. Doğrudan o ülkelere para versinler ve onlar Gazze'lilere baksınlar diye böyle bir ifadesi var. Bu şöyle önemli. Netanyahu'nun Likud Partisi'nin üyesi aynı zamanda ve bakan, tekrar bakın söylüyorum. Dolayısıyla herhangi birisi değil. Yani bu noktada yeni Nakba yaşanıyor diyen bakanı biz gördük. Bir başka bakan hatırlayalım ne diyordu? Nükleer silah kullanılmalı diyordu. Yani hem açıklamalar özelinde hem saldırılar özelinde, kamplara dönük saldırılar özelinde tekrar ben başa dönerek söyleyeyim. Ateşkes ile ilgili ne yazık ki çok ümit var olmak zor. O yüzden hani bunu da belirtmek lazım. Uluslararası tepkiler var elbette. Güney Afrika birkaç ülkeyle bir araya gelerek aslında bir başvuruda bulunuldu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve deniyor ki Netanyahu için, İsrail Başbakanı Netanyahu için tutuklama talebi de bulundu. Bunun üzerine karşılıklı zaten aslında Güney Afrika İsrail'den büyükelçisini çekmişti. Şimdi İsrail'de Güney Afrika'dan büyükelçisini çekti. Son olarak böyle bir gelişme var. Amerika özelinde geçtiğimiz hafta yine bir başka konuyla ilgili haberde çok sayıda Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Biden'ın politikalarını eleştirdiğiyle ilgili haber vardı. Ama orada çok ilginç bir detay, bakın bu aslında oradaki baskıyı da gösteriyor. Çünkü o metinde 137'den fazla olan ismi, pardon 500'den fazla ismin imzaladığı metinde hiçbir isim yoktu. İsimler kapalıydı. Kim imzaladı belli değildi. Şimdi ise New York Times'da yeni bir mektup yayınlandı. Bu mektup ise Biden'ı destekleyen, İsrail politikalarının çok doğru olduğunu söyleyen bir mektup ve burada da bu isimler ise 137 isim isimlerini açık bir şekilde yayınladılar. Çünkü İsrail'i desteklemek bu noktada prim yapıyor, evet, bildiğimiz üzere. Dolayısıyla isim orada belirtmekten çekinmiyorlar. Ama aksini yapanlar için dünya gerçekten çok zor oluyor. Bakın Stanford Üniversitesi'nde öğrenciler şu an protesto ediyorlar Gazze'de yaşananları. Ve diyorlar ki biz kesinlikle şeye dönmeyeceğiz. Sınıflara dönmeyeceğiz diyorlar. Tente çadırlar kurmuşlar okulun kampüsüne. Ve protesto ediyorlar. Hatta diyorlar ki İsrail ürünlerini kampüse sokmayalım. Ve İsrail, yani Filistin'i desteklediği için üniversitelerin cephe aldığı öğrencilere dönük de bu adımlardan geri adım atmaya çağırdılar. Oldukça önemli gerçekten, evet. Tabii bir taraftan tepkiler. Bu noktada takip edeceğiz elbette. Tabii ki ümit var olmak gerekiyor bir taraftan, ama anlatılanlar ışığında da bir taraftan da hani kırılgan bir süreç olduğunu en azından söyleyebiliriz.
Umarız bu süreç olumlu bir şekilde sonuçlanır ve tabii bir an önce barış gelir, ama
İnşallah, evet.
Süreç kırılgan, evet, gerçekten sizin de çok söylediğiniz kırılgan. Gibi. Diğer gündem maddelerine, başlıklara baktığımızda neler söylersiniz?
İsterseniz çok hızlı hemen ben değineyim, vaktimiz dar bildiğim kadarıyla. Evet. Arjantin'de bildiğimiz üzere, çokça konuşulduğu üzere Javier Milei Cumhurbaşkanı seçildi. Ve sadece Arjantin özelinde değil, Güney Amerika özelinde değil, belki dünyayı yeni bir döneme başlatan bir süreç miydi acaba, tırnak içerisinde söylüyoruz. Çünkü tıpkı Zelenski gibi siyasetle hiç alakası olmayan bir isim aslında Javier Milei. Aslında siyasetle alakası olmadığını da seçim öncesinde ve seçim sonrasında yaptıklarında da görüyoruz. Kutlamalarından tutun, konuşmalarındaki ifadeler. Merkez
vaatleri.
Bankası, evet, vaatleri. Merkez Bankası'nı lağvedeceğini söylüyor. PESO'dan ülkeyi çıkartacağını söylüyor. Ve %56 oy aldı Javier Milei. Ve hatırlayalım, kutlamalarda da İsrail bayrağı sallıyordu ve Amerika'ya çok yakın politika izleyeceğini söylüyordu. Bunu takip edeceğiz. Tabii Amerika'ya yakın politika izliyor, ama Biden'la ilgili yayınlanan bir ankette 18 ve 34 yaş arasındaki gençlerin %70'inin Biden'ın İsrail politikasını desteklemediği söyleniyor. Dolayısıyla Javier Milei Arjantin özelinde doğru politika izlediğini düşünebilir, ama Biden özelinde gençler öyle düşünmüyor Amerika'da. Onu söyleyebiliriz. Son olarak ben Amerika-Çin zirvesine değinmek istiyorum. Geçen hafta çarşamba günü gerçekleşti bu zirve. Biz de değinmiştik çokça. Dört başlık üzerinde özellikle konuşuldu. Fentanil, narkotik üzerinde bir uzlaşma sağlandı. Ve dendi ki Çin'de üretilen kimyasalların Amerika'ya getiriliş süreci takip edilsin dendi. Çünkü Amerika'da 10.000'den fazla insanın bir yılda bu sebeple öldüğü söyleniyor. Askeri kanalların açık olmasıyla ilgili konuşmalar var. Yapay zeka ile ilgili ortak tedbirler alalım konusu var. Bu da önemli. İklimle ilgili beraber adım atalım konusu vardı. Peki uzlaşılan bu dört konuyu söyledik. Hangi konuda uzlaşılamadı? Onu da şöyle söyleyerek isterseniz bitirelim. Xi dedi ki, evet, bizim konuştuğumuz bütün konular çok önemli, ama bizim için en önemli konu Tayvan konusu dedi. Bizim Amerika ile aramızdaki en önemli konu dedi Tayvan konusu. Dolayısıyla evet, tam Gazze'de bunlar yaşanırken bu iki lider bir araya geldi. Bu konu da gündeme gelmiştir muhakkak. Ama unutmayalım ki bu iki ülkenin en önemli konusu Xi'den alıntıladığımızda Tayvan ve Tayvan konusunda bir uzlaşma sağlanmış değil. Çünkü Xi kendi politikasını, Biden ise kendi politikasını basın toplantısında açıkladı diyerek bitirebiliriz.
Teşekkür ederiz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.